Just like this is silk.
Ve bu tıpkı ipek gibi.
It, anyway, I didn't want to get distracted on a lesson of purity.
Bu saflık dersiyle bir kısımda dalsın istemiyorum aslında.
Silk cloth, when it's washed with water, it remains pure for 1 month.
İpek giysiler, kumaşlar suyla yıkandığında bir ay boyunca saf kalabiliyor.
It may get dirty.
Kirlenebilir.
But it remains pure.
Ama yine de saf kalıyor.
And provided that your dirt is pure dirt and not impure dirt, then you can wear a for 1 month.
Eğer bahsettiğimiz kirlilik de saf ya da saf olmamasına göre bir aya kadar giyebiliyorsunuz ipek kumaşları.
Which is not a recommendation.
Yani bu tavsiye edilen bir şey değil tabii ki.
Cotton, on the other hand, becomes impure in one day, 24 hours.
Cotton ise pamuk 24 saatte safsız hale gelebiliyor.
So for instance, for worship,
örneğin ibadet için,
one always has to wear pure clothing.
Kişi her zaman saf olan giysiler seçmeli.
So if someone washed this dhoti for me 3 days ago,
eğer birisi bu dhotiyi benim için 3 gün önce yıkamışsa,
then after 3 days I can take it out of the closet and put it on and do my worship.
3 gün sonra ben bunu dolabından çıkarıp üstüme geçirip tekrar ibadet etmeye gittiğimde giyebilirim.
But if someone washed my cotton dhoti, and I want to put it on after 3 days, then it's not good.
Ama eğer biri benim pamuk dotimi yıkamış bile olsa, eğer giyip de 3 gün sonra bir daha kullanmak istiyorsan, bu artık saf değil.
Cotton becomes contaminated by the natural lower energies that exist in the environment.
Pamuk çevrenizde bulunan doğanın daha aşağı enerjileri tarafından bunlardan etkilenebilen bir materyal.
So it will only remain pure for one day.
Ancak bir gün kadar saf, temiz kalabilir.
Therefore, in terms of cleanliness, in terms of habits, one also thinks, what is the best type of clothing to wear?
O yüzden temizlik bakımından kişi en iyi ne tip giysiler giymesi gerektiğini de bilmesi göz önüne almalı.
Wool never becomes contaminated.
Yün de asla kontamine olmayan, kirletilemeyen bir materyal.
Wool remains always pure.
Yün de her zaman saf kalan bir malzeme.
But wool should not be used generally for worship.
Ama genellikle yün ibadet için bu esnada kullanılmaz.
Because hairs fall out of wool and they may fall into the objects of worship.
Çünkü o yünün kendine ait tüyleri düşebilir sizin ibadet yaparken yaptığınız makarnanın içine.
And even if wool becomes contaminated, it doesn't have to be washed in water. You just have to hang it out in the wind.
Ve kontamine, kirletilemeyen bir malzeme olduğu için yıkamanıza bile gerek yoktur yünü. Dışarıya rüzgarı atabilirsiniz. Bir şekilde temizliği yapılabilir.
So back to cleanliness.
Temizliğe geri dönersek.
Cleanliness means, aside from bathing.
Banyo yapmanın yanı sıra.
Of course in using some kinds of pure soap.
Tabii ki yine böyle saf olan sabunlar kullanarak.
Along with bathing with water comes washing one's teeth and so on.
Ve suyla kendinizi yıkamanın yanında işte dişlerinizi fırçalamak, temizlemek geliyor.
Hygiene standards, which I'm not going to get into in great detail, are different from what we conceive of in the modern day as for the what yogis practice.
Bu hijyen standartları bizim modern günümüzde algıladıklarımızdan biraz daha farklı yogik standartlara göre.
Just to use a very, very, very basic example.
Çok detayına inmeyeceğim, çok temel bir örnek vereceğim.
Yogis don't use toilet paper.
Yogiler tuvalet kağıdı kullanmazlar.
Prabhupada used to call it smear paper.
Prabhupada buna bulaşma kağıdı diyordu. Bulaşıklı kağıt, parçalı.
And therefore you see, in some cultures in the world that it's very natural that actually one uses water.
Ve dünyanın bazı kültürlerinde görebileceğimiz çok doğal olan bir şey su kullanımı. Tuvaletin su kullanımı.
So of course this is also an aspect of cleanliness.
Bu da tabii ki temizliğin bir boyutu.
And then one can just reflect upon what are those clothing, habits, activities, dress, food, which actually reflect higher standards of cleanliness.
Ve kişi o zaman yüksek temizlik standartlarını yansıtan bir giyecek, giyim, bunların ne olduğunu da düşünebilir.
People ask us why do we shave our heads?
İnsanlar bize soruyor neden başınızı tıraş ediyorsunuz, saçlarınızı.
It's cleaner.
Daha temiz.
Or rather, it's easier.
Ya da diğer bir deyişle daha kolay.
That when you have hair.
Saçınız olmasına göre daha kolay.
And women know how much energy goes along with keeping your hair clean.
Bayanlar saçlarını temiz tutmak için ne kadar enerji gittiğini biliyorlar.
So, therefore, you will see that in different schools, yoga schools, men have shaved heads.
O yüzden farklı yoga okullarında erkeklerin saçı tıraşlı olduğunu, başı tıraşlı olduğunu görebilirsiniz.
Then, of course, I'll just move on from the cleanliness to something which is also extremely important, which is eating habits.
Temizlikten yine çok önemli olan başka bir şey geçtim ki o da yemek yeme alışkanlıklarımız.
You know that one of our purposes for getting this place was to actually be able to have a little vegetarian restaurant or at least a place where devotees can come and eat vegetarian foodstuffs.
Biliyorsunuz bu yeri almamızın bir nedeni de buranın vejetaryen bir restoran olarak ileride işletilebilmesi ya da en azından azamanların buraya gidip vejetaryen yiyecekler bulabilmesi.
Because you are what you eat.
Çünkü siz ne yerseniz osunuz.
And if one eats food which is a byproduct of violence.
Eğer bir kişi size sürün olan yiyecek yerse.
It's hard to be oneself peaceful.
Kişinin huzurlu olması çok zordur.
And if we're not peaceful, then how can we really meditate?
Ve huzurlu olmadığımız sürece de meditasyon olmamız, meditasyon yapabilmemiz de çok güçtür.
So of course vegetarianism is a key factor or a key element for lifestyle, for a sattvic or a mode of goodness lifestyle.
Bu yüzden de vejetaryenlik iyilik kalbindeki bir yaşam tarzı, sattvic yaşam tarzı için bir anahtar nokta.
But there are different types of vegetarianism.
Ama vejetaryenliğin de farklı tipleri var.
All food, all vegetarian food is not equal.
Her vejetaryen yiyecek eş değil, birbirine denk değil.
I'm not talking about different types of preparation, I'm talking about the same type of preparation.
Farklı yiyecek çeşitlerinden bahsetmiyorum. Aynı yemek çeşitlerinden bahsediyorum.
Once again, there's an element of purity involved in the food that we eat.
Yine tekrardan yediğimiz yiyecekte de bir saflık unsuru söz konusu.
Now we've gone away from, it's not the issue of meat eating, but it's the issue of what does it really mean to be a vegetarian?
Et yemek ya da yememek meselesi değil ama vejetaryen olmak ne demek?
There are certain types of vegetables and so on which are not pure themselves and therefore which are not conducive for eating, such as mushrooms, onions, garlic and so on.
Kendi içlerinde saf olmayan ve yenmesi ruhsal pratiklerimiz için yenmesi uygun olmayan bazı sebzeler de var. Örneğin mantar ya da soğan gibi.
Well, like garlic, onions, these are foods that attract the mode of ignorance.
Sarımsak, soğan, bunlar cehalet halini çeken yiyecekler.
And therefore that's the type of influence that they have.
O yüzden de bu tarz bir etkisi oluyor üzerimizde.
But aside from the different types of vegetables is the preparation of vegetables is very important.
Farklı sebze bitki tiplerinin yanı sıra bu sebzelerin nasıl hazırlandığı da önemli.
Now in India, Brahmanas who are considered the most purity conscious people.
Hindistan'da Brahmanalar en saf bilince sahip olan kimseler kabul edilir.
Srila Prabhupada would often give examples that he personally saw how sometimes a Brahman always prepares his own food.
Srila Prabhupada sıklıkla Brahmanaların kendi yiyeceklerini hazırladığı örneğini verirdi.
He will never eat food cooked by anyone else.
Başkası tarafından pişirilmiş yiyecekleri asla yemezdi.
And Prabhupada, strict Brahmins won't even eat food cooked by his wife.
Ve Prabhupada diyor ki Brahmanalar için başkasının elinden yemedikleri gibi kendi eşinin yaptığı yemeği de yemezlerdi.
Only eat what he cooks himself.
Yalnızca kendi pişirdiğini tüketirdi.
Wife can cook for herself and the children and the rest of the family.
Eş kendisi, çocuklar, ailenin diğer üyeleri için yemek pişirebilir.
So why is that?
Peki neden böyle?
Because cooking is an act of sacrifice.
Çünkü yemek yapmak bir fedakarlık, adak şekli.
When you light fire, lighting fire is sacrifice.
Bir ateş yaktığımız zaman ateş yakmak bir adak demek oluyor.
And according to the consciousness of the cook, that consciousness of the cook goes into the food.
Ve yemeği yapan kişinin bilincine bağlı olarak ne bilinçteyse o bilinç yemeğe de geçiyor ateş aracılığıyla.
So for instance, when you go to a restaurant, a vegetarian restaurant to eat,
örneğin yemek yemek için vegetarian bir restorana gittiğiniz zaman.
And that vegetarian restaurant exists for the purpose of making money.
Ve o vegetarian restoran para kazanmak amacıyla var oluyorsa.
And the cook is really, for him it's just a job.
Ya da aşçı için bu yaptığı sadece bir işten ibaretse.
Then the effect of eating that vegetarian food is that you'll also think about money.
O vejetaryen yiyecekleri yemenin etkisi sonucu sizin de parayı düşünecek olmanız.
Because one eats the consciousness of the cook and the place where one eats.
Çünkü kişi yemek yediği zaman hem pişiren aşçının bilincini hem de o yemeğin piştiği yerin bilincini yemiş oluyor.
Therefore, in the matter of eating, and you are what you eat, those who are strict spiritual practices don't eat foods that are not cooked by their own hands.
Dolayısıyla yemek yemek söz konusu olduğunda hani sıkı spiritualistler kendi elleriyle pişirmedikleri yemekleri de yemezler.
Or food that's prepared by those who are similarly spiritually inclined.
Ya da en azından benzer şekilde ruhsal eğilimleri olan
and for whom cooking is not a job and it's not a chore but it's an act of sacrifice.
Yani yemek pişirmenin bir görev ya da iş olmadığı ama bir adak şekli olduğu bunu bu şekilde algılayan kişiler de pişen yemeği yerler.
It's meant to benefit. They're doing it to benefit people and they're doing it as an offering to the Supreme.
Bu kişiler bunu Tanrı'ya bir sunum ve insanların faydalanması için yemek pişiren kimselerdir.
So therefore, all vegetarian foods are not the same.
O yüzden her vejetaryen yiyecek de birbirinin aynısı değil.
And they don't have the same effect.
Ve yediğinizde de aynı etkiyi göstermez.
And even if one cooks oneself.
Kişi kendisi yemek pişiriyor olsa bile.
For instance, we cook foods.
Örneğin biz yemekler yapıyoruz.
And we offer them to Krishna.
Ve Krishna'ya sunuyoruz o yemekleri.
So when you cook what you like and offer it to Krishna, that has one effect.
Şimdi siz kendi sevdiğiniz bir şeyi pişirip onu Krishna'ya sunacak olsanız bunun bir etkisi var.
But when you cook what Krishna likes and you offer it to him, that has a better effect.
Ama gidip de Krishna'nın sevdiği bir şeyi siz pişirecek olup da ona sunarsanız bunun başka bir etkisi var.
So lifestyle for yoga, yogi is always looking for the best conditions in which I can elevate my consciousness.
O yüzden yogiler için yaşam tarzı demek, bilincinizi nasıl daha da yükseltebilirim diye baktıkları bir yaşam tarzı.
And therefore there's, I now just named two, and I didn't get into them very in great depth.
Çok derinliğe inmedim.
I just talked about cleanliness and eating.
Sadece temizlik ve yemek yemekten bahsettim.
Prabhupada would sometimes say that if I told you all the rules that came along with spiritual life, you would never get out of the bathroom in the morning.
Prabhupada zaman zaman şöyle söylüyordu. Size ruhsal hayatın tüm kurallarını söyleyecek olsaydım, o zaman banyodan çıkmayı başaramazdınız bile.
And then there are a certain class of spiritual practitioners who get so hung up about all of these rules that they really don't get out of the bathroom in the morning.
Ve öyle bir spiritualist grubu var ki hakikaten bu kurallara o kadar takılıp kalıyorlar, banyodan da gerçekten çıkmayı başaramıyorlar.
They're called smartas. They lose sight of the forest for the trees.
Bunlara smartalar deniyor. Yani bir ağaç uğruna bütün o orman manzarasını kaçıran kişiler.
For them spiritual life becomes following rules and they forget what the purpose of those rules is.
Onlar için ruhsal hayat demek kuralları takip etmekten ne olduğu sadece.
So this concept of lifestyle is something that obviously requires scrutiny, practitioners scrutinize very carefully.
Bu tip bir yaşam tarzı demek, bunu uygulayan kişinin gerçekten detaylara bakıyor olması demek anlamına geliyor.
For instance, I mentioned about rising in the morning.
Örneğin sabah erken kalkmaktan bahsettim.
Why get up early in the morning?
Neden sabah erken kalkalım?
Because that is the time that is most conducive for spiritual practice.
Çünkü o vakit sabahdan kalkmakta ruhsal uygulamalar için en elverişli olan zaman.
It is called Brahma Muhurta.
Buna Brahma Muhurta vakti deniyor.
So it is the time from, as I mentioned, about an hour and a half before sunrise to equivalent amount of time after sunrise. That is the time when the atmosphere is the most peaceful.
Önceden bahsettiğim gibi gün doğumundan 1.5 kadar saat önce kalkıp bir o kadar miktarda gün doğuşundan sonra ruhsal pratikler için en elverişli olan zaman.
The sun is already bringing with it its positive energy.
Güneş beraberinde pozitif enerjisini de getiriyor.
People are stop their activities and therefore are sort of peaceful.
İnsanların aktiviteleri durmuş olduğu için daha huzurlu olduğu için.
We get up after a night of sleeping.
Ve bir gece uykusunun üzerine uyanıyoruz.
We bathe.
Banyo yapıyoruz.
And do all other bodily functions.
Tüm diğer bedensel fonksiyonlarımızı yerine getiriyoruz.
We're fresh.
Gayet
hazır, it becomes easy to control the mind.
Zihni kontrol etmesi de daha kolaylaşıyor.
And the first thing that goes in is that which has the most lasting effect.
Giren ilk şey aslında en uzun süre etki gösteren şey oluyor.
And that gives us the spiritual energy to insulate us from other influences during the day.
Ve bu da bize gün içinde bizi diğer etkilerden korunma, izole etme durumunu.
So of course, rising early in the morning is not in itself a spiritual activity.
Tabii ki sabah erken uyanıyor olmak kendi başına bir ruhsal aktivite değil.
The birds get up early in the morning.
Kuşlar da sabah
erken kalkıyor. And they start singing.
Ve şarkı söylemeye başlıyorlar.
That's not a spiritual activity.
Ama bu ruhsal bir aktivite değil.
But it's what we do when we get up early in the morning. And engaging in those spiritual activities which actually purify us, that is what's important.
sabah kalktığımızda ne yaptığımız ve bizi saflaştıracak olan ruhsal aktivitelerle meşgul olduğumuz, bizi ruhsal ritüelist yapacak olan bunlar.
So in Bhagavad Gita, Krishna talks about different factors of action.
Bhagavad Gita'da Krishna bir eylemin farklı faktörlerinden bahsediyor.
Different factors that determine the result of an activity.
Bir eylemin sonucunu belirleyecek olan farklı faktörlerden bahsediyor.
So he says there's the time, the place,
zaman, yer,
the endeavor,
çaba,
the actor,
eylemi gerçekleştiren,
and ultimately Krishna.
Ve en nihayetinde Krishna faktörlerinden.
So here, when we're talking about lifestyle, we're talking about these two things: the time to do something, and of course, the place to do something.
Yaşam tarzından bahsettiğimizde, bunu yaptığınız zaman ve nerede yaptığınızdan bahsediyoruz.
Going back quickly to cleanliness.
Şimdi çabucak temizliğe geri dönecek olursak.
When one rises, then of course. It isn't that I bathe and everything around me remains dirty.
Kişi kalktığında ben yıkanıyorum, temizleniyorum ve etrafımdaki her şey pis.
But rather, I immediately put away my bed.
Bu değil bahsettiğimiz, hemen yatağımı da topluyorum.
And clean up. When we came to Krishna consciousness, we were taught that as soon as you rise, whatever you see around you, you clean.
Biz Krishna bilincine katıldığımızda, buna başladığımızda bize söylenen, kalktığınız zaman etrafınızda ne görüyorsanız onları da temizleyip toplarsınız.
I have one friend, one...
Bir arkadaşım var.
And he takes this to an extreme.
Ve o bunu çok uçlara taşıyor.
He gets up in the morning.
Sabah kalkıyor.
And he starts cleaning.
Ve temizlemeye başlıyor.
And unless someone stops him, he like to clean the whole house before he does anything.
Ve ta ki biri onu durdurana kadar bütün evi hiç şey yapmadan temizleyebilir.
So cleaning means you get up, you wash the floor.
Zaten temizlikle kalkıyoruz, yeri temizliyoruz.
Provided that you don't have a carpet.
Sizin hani halınızın da olmadığını varsayıyorum.
But then carpets are either aren't so pure.
Ama diğer taraftan halılar da saf değil.
Because they collect dirt.
Çünkü pislik tutuyorlar.
Whereas a floor like this, you wipe it and it's clean.
Ama böyle bir zemin varsa yıkayıp temizlediğinizde, yani yıkadığınızda temizlediğinizde.
And then in that clean atmosphere, one then sits down.
Ve bu temiz olan atmosferde oturuyoruz.
And facing our altar,
ve sunağımıza dönüyoruz,
which is another aspect of lifestyle.
Bu da yaşam tarzının başka bir boyutu.
One then begins one's spiritual practices.
One
begins one's spiritual practices.
Kişi ruhsal uygulamasına başlıyor.
And that we can talk about another time.
Bundan da bir sonraki sefer, bir dahakine bahsedebiliriz.
But if you just think about all the things that you do during the day, then one would really need, if one has a change of lifestyle, one would have to see whether all of these things require reform or not.
Kişi gün içinde yaptığı tüm şeyleri ele alacak olursa, bakabilir, gerçekten yaşam tarzı değişikliğine ihtiyacı var mı, yok mu?
And while many of the cultures that we live in have some good traditional values,
ve içinde yaşadığımız kültürlerin bazı iyi geleneksel değerleri var.
Probably for the most part, a large percentage of things would have to be completely revamped.
Ve çoğu için büyük bir yüzde
changed.
Değiştirilmeli.
And that's also one of the reasons why we dress in these clothes.
Bizim bu tip giysiler giyiyor olmamızın bir nedeni de bu.
These are also clothes that are conducive for spiritual life.
Bunlar da yine ruhsal hayat için bize olanak veren, elverişli olan tarz giysiler.
As opposed to so many other clothes that we wear or we see in shops.
Başka dükkanlarda gördüğümüz diğer birçok giysilerin aslında.
So I'm going to stop here.
Ama burada duracağım.
And I can go into the fire room, the Shringa, or Shiran. Is the fire room clean? Shiran's room? That was the agreement, yeah? So then I could talk to devotees over there, because over here it just gets very noisy. I'm busy. Okay. And then Bhavali Kanta can do kirtan. And then we'll have prasadam. And then you can decide about the film, Inchi's film. And then we'll see each other again tomorrow. 6 o'clock.
Koridorun en sonundaki odada olacak görüşmeler için. Valla bir kantanın fizikisten yapacağım. Arkasından süreçlerden olacağım. Ve belki bir filme karar verilirse bir film izliyor olacağım. Ve tekrar arkasından bir filmde yardım görüşürüz.